Ayrım 14, sayfa 118. Savaş Gelinleri Helen Bryan. 9. Bölüm. Grovemarsh Priors, Kasım sonları 1939. Gri bir Kasım sabahıydı, yağmur pencerelere çarpıyordu ve salon soğuktu. Her zamanki gibi Elsie şömineyi yakmayı ihmal etmişti. Muriel Marchmont keyifsiz halde masasında oturmuş, hiç çocuk doğurmamış olmasına rağmen şimdi elinde 3 kız çocuğu olmasını düşünüyordu. Hepsi de işleri zorlaştırıyordu. Bu zamanlarda kızlar asla kendilerine söyleneni yapmıyorlardı ve o da bu minnet bilmeyen kızlara görevlerini hatırlatmaktan yorgun düşmüştü. İlki zavallı reddedilmiş Alice'ti. Annesi bütün gün kanepede oturuyor ve kız bir havlu kadar pörsümüş hale gelene dek emirler yağdırıyordu. Muriel'in Alice'e kendisine bakmasına dair verdiği bütün ipuçlarını görmezden geliyordu. Neden genç papazın ona bakmadığına şaşırmamak gerekirdi. Korkunç bencil bir kadın olan Bayan Osborne kendi sağlığından şikayet etmekle öyle meşguldü ki kendi kızını görmezden geliyordu. Muriel'a göre birçok erkek gibi genç papaz da sırf güzel diye kendine yakışmayan bir kadınla evlenmişti. Vaftiz kızı daha da sinir bozucuydu. Francis Glebe evinde kalması için gönderilmişti çünkü bir anneden yoksundu ve babası kızın bir kadının nezaretine ihtiyaç duyduğunu söylemişti. Kız Londra'da uygunsuz genç erkeklerle çılgınca gönül eğlendiriyordu. Öte yandan Tudor Falconley, Muriel'in zamanının çoğunu Hugo de Beaufort'un Grace Court Hall'daki arkadaşlarıyla ya da Brighton'daki gece kulüplerine gittiğinden şüphelendiği Francis'e nasıl eşlikçilik edebileceğinden bahsetmemişti. Kızın ayaklarının yere basmasını sağlamaya çalışmıştı ama Francis kafasına estiği gibi davranıyordu. Elsie ise bardağı taşıran son damlaydı. Elinde kalemi ve önünde krem rengi yazı kağıdı olan Muriel, sinirlerine hakim olmak ve Penelope Fairfax'a mektup yazmak için çabaladı. Sevgili Penelope, son 3 aydır elimizden gelen gayretlere rağmen Elsie Pigeon'un bir hizmetçi için istenenlerin çok gerisinde kaldığını size bildirmekten dolayı üzgünüm. Öyle ki aslında bu anlaşmanın maalesef derhal sona ermesi gerekiyor. İlk sorun Elsie'nin bağırsak parazitleri ve bitleriydi. Doğal olarak Bayan Gifford bu konuyla derhal etkin bir şekilde ilgilendi. Ancak Elsie'yi eğitme çabalarına rağmen işler daha da kötüye gitti. Kız toz almayı, cilalamayı, temizlemeyi, tokmağı parlatmayı, yatak yapmayı ya da halıyı düzgün şekilde süpürmeyi öğrenemiyor. Bir çay fincanını bile kırmadan yıkayamıyor. Sadece ekmek ve reçel yiyor, hatta bazen kusana dek. Geceleri uykusunda anne ya da Violet diye sayıklıyor. Sanırım Violet küçük kardeşi. Ancak savaşta olduğumuz için Bayan Gifford ve ben elimizden gelenin en iyisini yapmayı vazife bildik. Durumun kötüleşebileceğini tahmin edememiştik. Elsie'nin peşinde biri var. Köyde en istenmeyen hapishaneye gönderilmek yerine memur Barrows'a gönderilmiş genç adam da geziyor. Elsie ev dediği Londra'nın korkunç mahallelerinden tanıdığı biri olduğu konusunda ısrarcı. Ancak Bayan Gifford'ın tek öğrenebildiği suçluların arasında yetişmiş bir yetim olduğu. Genç adam bazı günler bir görünüp bir kayboluyor. Ancak yataklarımızda ölmüş vaziyette bulunursak Almanlar yerine yetkililere teşekkür etmemiz gerekecek. Bu yüzden Elsie için başka düzenlemeler yapamazsanız kızın yarın Londra'ya giden trende olacağını bildirmekten pişmanlık duyuyorum. Saygılarımla Muriel Marchmont. Zarfı kapatıp mühürlediği sırada merdivenlerde ayak sesleri duydu ve ardından Francis salona bir vol de nuit bulutuyla geldi. Kurdeleyle bağlanmış tweed bir palto ve etek omuzunda kürkü vardı. Gözleriyle uyuşan mavi kadife çiçeklerle süslenmiş bir şapka takıyordu. Crowmarsh Priors da yağmurlu bir perşembe için fazla şık diye düşündü vaftiz annesi. ''Muriel teyze, bisküvi aramaya çıkmıştım ki Elsie'nin üngür üngür ağladığını gördüm. Onu eve göndereceğinizi söyledi. Hem de ne için? Zavallı küçük fare.'' Francis boş şöminenin üstündeki aynaya baktı ve şapkasını gözünün üzerine gelecek bir açıyla ayarladı. Kahvaltı için vaktinde kalksaydın bisküviye ihtiyacın olmazdı canım. Zavallı küçük fareymiş. Elsi üzülerek söylemediğim ki polisin biraz aklı olsa yetiştirme yurduna göndereceği bir oğlan da hayatını mahvetmek üzere. Kahya odasında korkunç şeyler buldu. Tanrı aşkına ne? İpek çoraplar, çikolatalar, parfüm. Francis kafasını bir o tarafa bir bu tarafa çevirdi. Şapkanın nasıl durduğunu kontrol ediyordu. Elsie'nin ayrılmaması gerekiyordu. O ve Elsie suç ortağıydı. Elsie Francis'in Brighton'a gittiği ve şafaktan önce gizlice döndüğü gecelerde ön kapının kilidini açmak için horul horul uyuyan Bayan Gifford'un yanından cesurca sıvışıyordu. Francis de karşılığında genç adamın çalılar arasında gizlendiğini fark ettiğinde Elsie'nin köye bir şeyler almaya gitmesi için ona izin veriyordu. Elsie'ye hoş bir hırka, iki dantelli mendil, kendisi için fazla ağır gelen bir şişe lavanta suyu ve bir miktar pudra vermişti. Ardından Elsie'nin yüzünde bir aydınlanma görmüş ve bir sorumluluk duygusuyla kıza beraber gezdiği oğlanın her istediğini yapmamasını tavsiye etmişti. Elsie göz kırpmış, tabii ki hayır, asla, ama bir dahaki sefere izin verebilme ihtimalim olduğunu düşünmesine de engel olmuyorum demişti. Çok akıllıca Elsie tatlım, ama çok dikkatli ol. Ah şey, ona o çorapları ve diğer şeyleri ben vermiştim dedi Francis hızlıca. Kız benim için fazladan işler yapıyor, yıkama, dikiş gibi şeyler. Elsie'nin faydalı işler yapabildiğini bilmiyordum dedi Muriel soğuk bir şekilde. Francis şapkadan sarken küçük tülü düzeltti ve şapkayı saçına sabitledi. Eşyalarımı yıkama konusunda iyi. Ona çorapları verdim çünkü çok hoşuna gitmişti. Bende bir sürü var biliyorsunuz. Hugo'nun arkadaşlarından biri de bana kutularca çikolata verdi. Doğal olarak formumu korumak için onları yiyemem. Siz de yiyemezsiniz çünkü tansiyonunuz var Muriel teyze. Çocuğun o kadar kötü olabileceğini sanmıyorum. Elsie onu Londra'dan tanıyormuş, amcası büyütmüş. Bayan Gifford'a göre hikaye orada bitmiyor dedi vaftiz annesi karanlık bir ifadeyle. Francis çantasını açtı ve rujunu bulmaya çalıştı. Bana sorarsanız iyi biri gerçekten. Çünkü savaşla alakalı bir iş yapıyor. Gerçi bu bir sır olmak zorunda çünkü. Savaş işi mi? Saçma. Sana bu fikri ne verdi? Çünkü Elsie oğlanın zaman zaman soylu görünümlü kişilerle gittiğini söyledi. Bunun saçma olduğunu düşündüm ama geçen pazar yürüyüşe çıktığımda memur Barrows'un evinin önünde motorlu bir araba gördüm. Tıpkı amiralin babamı çağırdığında gönderdiği türden şoförü bile tanıdım. Garip olduğunu düşündüm. Garipti çünkü üniformalı değildi ve el salladığımda beni görmezden geldi. Neden memur Barrows'u çağırdıklarını anlayamamıştım. Çünkü kasabadaki bir polise neden resmi bir araç göndersinler ki? Almanlar buraya varmak üzere değilse tabii. Her neyse çocuk çıktı arabaya bindi ve gittiler. Arka koltukta başka bir adam da vardı. İlginç değil mi? Duyduğuma göre çocuk suçluların arasından geliyormuş. Ve kız da işe yaramazın teki. Onu ne kadar çabuk gönderirsek o kadar iyi. Ah lütfen Muriel teyze. Elsie çok sevimli. Ve onu eskiden yaşadıkları mahalleye geri göndermek çok korkunç. Yapmamalıyız. Annesi küçük erkek kardeşleri ve kız kardeşleri kuzeye gönderilmiş. Abisi donanmaya girmiş. Babasıyla evde yalnız kalır. Elsie onun içtiğini ve günlerce ortadan kaybolduğunu söylüyor. Onu burada biraz daha tutmak, Penelope Fairfax'a karşı göreviniz. Muriel Marchmont kaşlarını çattı. Zavallı Penelope korkunç gelininden dolayı ıstırap içindeydi ve Muriel ona sempati duyuyordu. Francis devam etti. Fairfax'lere son ziyaretimizde Richard eve yalnız döndü ve eşi bana Elsie'nin buraya gelen yabancı kızla arkadaşlık ettiğini söyledi. Francis tekrar çantasına baktı ve Elsie bana Wren'e başvurduğunu söyledi. Dipnot Wren, İkinci Dünya Savaşı sırasında orduya yardımcı olmak için gönüllü olan kadınların oluşturduğu bir topluluk. Hugo ve Leander da onları çiftlik evine götürmek için anlaşmışlar. Çünkü erkekler de askere alınmış. Önce onu geri çevirdiler. Çünkü Elsie çok gençti ama Penelope'a bunun için yalvarmışlar. Penelope vakti olduğunda halletmeye söz verdi. Elsie'yi Londra'ya geri göndermek artık sadece KKGH'nin problemlerine tuz biber olacak. Penelope Pigeon'lar gibi insanları ilk etapta çocuklarını tadiye etmeye ikna etmek için çok zaman harcadıklarını ama şimdi çoğu kişinin geri dönmeye çalışmasından dolayı saçlarını yolduklarını söylüyor. İnsanlar herhangi bir zehirli gaz saldırısı olacağına inanmıyormuş. Muriel ellerini yüzüne götürdü. Her şeyden öte savaş herkesi tedirgin ediyordu. Normal hayatlar tersine dönmüştü. Kızlar erkek işi yapıyorlardı. Traktörleri sürüyor ve saman balyalıyorlardı. Şimdi İngilizce konuşamayan yabancı bir çocuk gelin ve bebeği vardı. Bir sürü insan İngiltere'ye akın etmişti çünkü kimse onları Bolşevik mi, Yahudi mi yoksa başka tehlikeli bir şey mi olduğunu aldırış etmiyordu. Sir Humphrey Marchmont hayattayken o ve eşi milletvekili Archibald Ramsay'in yaptıklarını görmüş ve Kuzey Ligi'nin Kuzey Avrupa'daki Yahudi gerginliğine direnmesine hayranlık duymuştu. Bu ligden vazgeçen yetkililere inanamıyordu. Şimdi savaş başlamıştı. Haber bültenlerinde gördüğü garip başörtüler takan, büyük gözlü çocuklarıyla gezinen kadınlara acıyordu. Evlerinden Naziler tarafından üzerlerindeki kıyafetler dışında bir şey olmadan sürgün edilmişlerdi. Ama şüphesiz ki bu belayı kendileri getirmişlerdi. Ve neden yabancıların kırsalda kendi halinde yaşayanların yaşamlarını bozmalarına izin verildiğini anlamıyordu. Özellikle de annelerin sorumluluklarını almadığı kızlarının yükünü omuzlarında hissettiği şu zamanlarda. Alice'i düşündü ve kızcağızı tasvip etti. En azından bir kız görevini yerine getiriyordu. Keşke Francis ortalıkta gezinmeyi bırakıp Alice'i örnek alsaydı. Ondan çok şey öğrenebilirdi. ''Ben Grace Court'a gidiyorum Muriel teyze.'' Francis esnedi ve küçük saatine baktı. ''Bridge ve öğle yemeği. Hugo'nun arkadaşlarının çoğu gitti ama iki masa hazırlayabiliriz.'' Leander etrafta gençlerin bulunmasının onu eğlendirdiğini söylüyor. Çantasından bir ruj çıkardı ve aynada dikkatlice sürdü. Günün pek eğlenceli geçeceğini düşünmüyordu. Aslında tam olarak birçok diğer gün gibiydi ama zaman geçirmenin başka bir yolunu düşünemiyordu. Muriel Marchmont vaftiz kızının küçük deri çantasını kolunun altına alıp soluk eldivenlerini takarken onaylamaz bir ifadeyle izledi ama tek kelime etmedi. Yabancı eğitim yüzündendi. Devon ve Wiltshire'deki vaftiz annesi tarafından şahsen seçilen bir dizi yatılı okuldan kovulmuştu. Sonunda ve tavsiyesine karşı Tudor Falcon Lake, Francis'i 3 yıllığına Fransız bir terbiye okuluna göndermişti. Francis de gitmişti çünkü ona Paris'te çılgınca alışveriş yapabileceği sözü verilmişti. İngiltere'ye mükemmel bir Fransızca ve babasına bir servete mal olmuş abartılı kıyafetler, balo elbiseleri, ayakkabılar ve şapkalarla dönmüştü. Ancak kısa süre sonra Fransız annesinden erkeklerin başını döndüren tehlikeli bir özelliği miras aldığını göstermişti. Aynı özelliği annesi vurdum duymaz Tudor Falkenlay'ı çok kısa süren evliliğine ikna etmek için kullanmıştı. Francis Londra'daki yanlış türden erkeklerle gezip tozmuştu ve şimdi de köydeki erkekler üzerinde papazdan tutun Leander de Beaufort'a kadar benzer bir etkiye sahipti. Muriel Tudor'a tek umutlarının kendini daha fazla rezil etmeden Francis'in evlenmesi olduğunu açık bir şekilde söylemeyi planlıyordu. Bununla birlikte çekici Francis'in çekici kıyafetleriyle karşılaştırıldığında Alice'in kazakları, elbiseleri ve çok dar başörtüleriyle hiç olmadığı kadar özensiz göründüğünü fark ediyordu. Alice'i götürdüğü Grace Court'taki öğle yemeği partisini düşünerek iç çekti. Başarısız olmuştu. Alice, Hugo ile ağır ağır konuşan ve monokl gözlük ile şapka takan bir adamın arasına oturmuştu. Çok fazla ruj sürmüş ve Muriel'in bir zamanlar Bayan Osborne'a ait olduğundan şüphelendiği donuk, açık kahverengi, garip bir elbise giymişti. Garip bir şekilde içtiği üç kadeh sherry'nin ardından yüzü kızarmış ve müteveffa babasının Sussex tarihine ilgisi hakkında biraz fazla yüksek sesle konuşmuş, sonra da bir kaçakçı çetesi ve yeraltı tünelleri hakkında uzun gereksiz bir hikaye anlatmıştı. Gözlüklü adam bu doğaçlama tarih dersinden sıkılmış ve solundaki arkadaş canlısı kıza dönüp Alice'i tarih nutkuyla baş başa bırakmıştı. Hugo, Tanrı onu korusun, ilgilenmiş gibi davranarak Alice partiden ayrılana dek onun konuşması için teşvik etmişti. Muriel eve dönüş yolu boyunca çaresizce susmuştu. İtiraf etmek zorundaydı ki Alice'de bir kıvılcım yoktu, Francis'te ise çok vardı. Ne adaletsizlik ama. Öte yandan Francis, Alice'i ele alabilecek yegane kişiydi. Alice'in görünüşünde küçük bir değişiklik yapabilirdi. Çok dramatik olmasa da olurdu. Oliver'ın gözlerini açsın yeter. Etrafta dolanmayı bırakıp savaş konusunda bir sorumluluk almalısın Francis. Belki de sevgili Alice Osborne'a biraz yardım etmelisin. Nefes alacak vakti bile yok. Neden kendisine bu kadar yükleniyor ki zavallı şey? Öğretmenlik, giyim bağışları, örgü dersleri, ilk yardım ve annesine bakmasından bahsetmiyorum bile. Evlenmeli. O hoş genç Oliver Hammett da evlenmeli. Çok uygunlar. Bir papazın kızı olarak bir papazın eşi olmaya uygun. Keşke kendisine biraz baksa. Biraz parıltıya ihtiyacı olan bir zambak, tabiri caizse, belki ona bir el uzatabilirsin canım. Oliver'ın aklı başına gelmedi. Hugo'nun arabası Glebe evine yanaşınca Francis rahatlayarak iç çekti. Ah, benim Alice'le arkadaş olmamı istediğini biliyorum ve denedim de, ama o çok sıkıcı. Ona tahammül edemiyorum. Şimdi gitmem lazım Muriel teyze. Francis ona bir öpücük yolladı, araba çakılları ezdi. Hugo'nun Francis'e gösterdiği ilgiye Lady Marchmont'un zamanında bariz ilgi denirdi ve Lady Marchmont'un aklının Alice'den uzaklaşmasına neden oldu. Ona göre böyle bir ilginin sonunda bir teklifle taçlandırılması gerekirdi. Evlilik ikisinin de durulmasına neden olurdu. Hugo'nun mülkler üzerindeki sorumluluklarını ele alması ve Francis'in de çocuklarla haşır neşir olması gerekiyordu. Bir an önce Tudor'a yazıp zaman kaybetmemek için avukatlarına şimdiden evlilik sözleşmelerini hazırlatması gerektiğini söylemeyi düşündü. Leander bu meseleyi ele alamayacak kadar yavaş hareket ediyordu ama Hugo'nun paraya ihtiyacı vardı ve Francis'le evlenince yüklü bir miktar para miras kalacak olmasının ne kadar talihli olduğunu aklından geçirdi. Leander mülkün getirdiği sorumlulukları hiçbir zaman yerine getirmemişti. Mülk de büyük babasının kumar sorunu ve devamlı farklı bir aktrise para akıtması yüzünden iyice yitip gitmişti. Leander iyi bir evlilik yapmıştı. Ancak müteveffa karısının büyük servetini makul bir şekilde gayrimenkule çevirmek yerine estetik zevklerin peşinde harcamıştı. Grace Court'taki gösterişli projelere sonu gelmeyen meblağlar akıtmıştı. Çin pagodası çok geçmeden ölen küçük Japon geyikleriyle dolu bir geyik parkı, tenis kortları ve son olarak da Capability Brown ırmağını modern, sığ, dikdörtgen havuzlar olarak yeniden dizayn etmek için getirtilen kadife yelekli ve yabancı aksanlı gösterişli bir peyzaj sanatçısı. Leander bir an sonrası öğle yemeği servisinden önce misafirlerine orayı göstermişti. Herkes heyecan verici derecede egzotik, çok modern deyip sanatçıyı alkışlamıştı. Resimli dergilerden birisi makale için fotoğraflarını bile çekmişti. Muriel Marchmont'a göre onlar sadece büyük, düz ve garip görünüşlüydü. Ne gereksiz demişti mırıldanarak. Evin şoke edici bir durumda olduğunu fark etmişti. Motifli pencerelerde kırılmış camlar, Tudor keten katlamalı panellerde tahta kurtları ve rutubet yüzünden sarkan uzun galeri tavanını görmüştü. Salon perdelerini kesinlikle güve yemişti ve eskiden tabloların asıldığı duvarlarda soluk dikdörtgenler vardı. Muriel tabloların Leander'ın ters giden planlarını ve Hugo'nun Eton ve Oxford'daki eğitimini ve büyük turunu ödemek için satıldığını düşündü. Muriel'a göre bunlar son derece akılsızcaydı. Balfour'lar yüzyıllardır Crowmarsh Priors'talardı ve Leander'ın ve belki de şimdi Hugo'nun hayatını adaması gereken şey onların burada kalmasını sağlamak olmalıydı. Daha fazla zaman kaybetmeden evlenmek, para ve ona oğullar verecek bir İngiliz eş bulmak, en azından bir oğul sahibi olmak ve vergiler her şeyi tüketmeden önce mülküne çeki düzen vermek Hugo'nun en önemli göreviydi. Francis evlenirse annesinin mirasına ve babası ölünce de Falkenleigh mirasına kavuşabilirdi. Soyuna gelince annesi Fransız olmasına rağmen Falkenlehlerin bu konuda bir problemi yoktu. Francis'in büyük amcası bir düktü. Muriel Marchmont zavallı Hugo'nun Winston'ın annesi gibi Amerikalı bir mirasçı aramaya mecbur kalabileceğini düşünmekten nefret ediyordu. Ya da şu sonradan görme Nancy Astor, Crowmarsh Priors'la bir Amerikalı yeter de artardı. Gençleri onlar için seçtiği doğrultuda nasıl yönlendirebileceğini düşünüyordu. Defalarca olduğu gibi vasiyetine kafa yordu. Hiç çocuğu yoktu. Oliver Hammett dışında akrabası yoktu. Her zaman parasını, evini ve hisselerini Oliver'a bırakmayı düşünmüştü. O zaman Alice'le evlenebilirdi. Tabii ki papaz evini Alice'e bir yuva olarak sunabilirdi. Orada yaşayabilirlerdi. Ama Glebe evi çok daha iyiydi. Ayrıca Muriel, Alice'i buradaki salonda Muriel'in yeni evliyken çizilmiş inci kolyeli portresinin altında oturup Muriel'i düşünürken hayal etmekten hoşlanıyordu. Oliver ve Alice kızları olursa adını Muriel koyardı muhtemelen. Francis'e gelince Muriel onun geleceğin Lady de Balfour'u olarak mücevherlerini alması gerektiğini düşündü. Glebe evindeki pek çok eşya ile beraber elbette ancak salondaki mobilyaları ve portresi hariç. Grace Court'ta tanrı bilir ya Muriel'in eşyaları işlerine gelirdi. Oradaki mobilyalar bile dökülüyordu ve genç çift eve misafir çağırdığında düzgün bir ev takdim etmeliydi. Papazlar çok misafir ağırlamazdı ve mücevherleri Alice'e bırakmanın alemi yoktu. İncilerle muhtemelen mücevher takmış eşeğe benzerdi. Penelope Fairfax'a yazdığı mektubu kenara itti ve yeni bir mektup kağıdı çıkardı. Hemen Tudor'a bir mektup yazacaktı. Avukatına da bir başka mektup yazdı ve ona vasiyetinde bazı değişiklikler yapmak istediğini söyledi. Avukatının son ziyaretinden sonra mücevherlerinden bir envanter çıkarmıştı. Nereye koymuştu? Masanın üzerindeki bir yığın kağıdı karıştırdı ama bulamadı. Peki her gün takmadığı mücevherlerini koyduğu kutu neredeydi? Anahtar da yoktu. Elsie'nin konuştuğu çocuğun evi soymaya kalkışması ihtimaline karşı önlem olarak kutuyu bir yere saklamıştı. Belki de hafızası artık eskisi kadar kuvvetli değildi. Gerçi neyi kuvvetliydi ki zaten? 14. ayrımın sonu. Sayfa 126.